Ayrım 30.
Montaigne, Eze France Loisir, 1967, sayfa 248-571. Bilgi istifçiliği ile vakanivis kafasıyla ezbercilikle bir yere varlamaz. Gerçeğin doğrunun milliyeti, soyu sopu, cinsiyeti, sahibi yoktur. O herkesin ortak malıdır. Bir insanın aklı bildiklerinin toplamı değildir. İnsanları oldukları gibi algılayabilme gücüdür. Yevtuşenko, usa vurma, sistemleştirme, sınıflandırma, analiz yetkisidir. Söz gelimi hukuk fakültelerine hukuksal usa vurma yetisini geliştirecek oranda modern matematik ile klasik ve sembolik mantık dersleri pekala konabilir. Bu açıdan Platon'un akademisinin kapısına matematik bilmeyen içeri giremez diye yazması anlamlıdır. İkinci olarak hoşgörüde Yunus, Veysel bilinci kazanılmalıdır. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Yunus, karnım yardım kazmayınan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen, yine beni karşıladı gülinen, benim sadık yârim kara topraktır. Veysel, Yunus ve Veysel bizim olmalıdır. Soyca değil, usta olarak da bizim olmalılar. Üçüncüsü de, başka olma hakkı konusunda Mevlana, Nazım Hikmet bilincini kazanmalıyız. Gel, gel yine, her neysen, kimsen yine gel. Kafirsen, ateş ve put seversen yine gel. Girmez ki umutsuzluk dergahımıza. Yüz tövbeni bozsan bile gel, sen yine gel. T.S. Halman çevirisi. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. N. Hikmet. Bu son bilinç de yetmez. Hoşgörü ve başkalık bilinci edilgin olmanın ötesine geçmeli. Başkalarının başka olma ve kalma haklarını da savunma bilinciyle tamamlanmalıdır. Bu konuda kendi başkalığımıza başkalarından beklediğimiz saygıyı onların başkalıklarına göstermekle kalmamalı, bu haklara yapılacak saldırılara kendimize yapılmış gibi karşı çıkmalıyız. Demokratik kültürün tekelciliği reddettiğini unutmamalıyız. Ben buna Voltaire bilinci diyorum. Rousseau eşitsizliğin kökeni üzerine denemesinin bir örneğini Voltaire'e yollar. 28.1755'te Voltaire'den şu yanıtı alır. Bizi hayvan durumuna düşüren olmadı hiçbir zaman. Yapıtınız okunduğunda dört ayağı üzerine yürüyesi geliyor insanın. Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı yapıtındaki doğal evre hakkında dostu Bordas'a Mart 1767'de şöyle yazar. Bir maymun insana ne denli benziyorsa, Rousseau da bir düşünüre ancak o denli benziyor. Diyojen'in kudurmuş köpeğidir o. Ancak kitabı yakılınca ve Rousseau kaçmak zorunda kalınca, onu yanına çağırır ve çağrı mektubunda der ki, dile getirdiğiniz görüşlerden hiçbirine katılmıyorum. Ama onları söyleme hakkınızı sonuna değin savunacağım. Barış içinde gelişmenin anahtarıdır bu dört bilinç. Onları kazanırsak, toplumun insanın bütün değerlerini kurtarmış olacağız. Her katmandaki insanlarımız günümüzdeki gibi sövüşmeyecek, yüksek sesle ve uygarca tartışacaklardır. Öğrenim bu bilinçleri kazandırabildiği oranda çağcıldır bence. Descartes'i Türkleştirmek. Adam Sanat, Nisan 1991. Ne garip bir dünyadır bu. Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor. Einstein, Adam Sanat, Nisan 1991. 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri kuşkusuz Gaston Bachelard'dır. 1884-1962. Onun birkaç yıl önce bir hukuk yapıtının başında yer alan bir sözünü okumuştum. Bu beni öylesine etkilemişti ki, sözün alındığı yapıtı bulmak için Paris'in en büyük kitapçılarına koşmuş, sonunda da bulmuştum. Şöyle diyordu Bachelard, gerçek karşısında açıkça bilindiğine inanılan şey, bilinmesi gerekli olan şeyi gölgeler. Us, akıl, kendini bilimsel kültüre verdiği zaman asla genç değildir. Hatta çok yaşlıdır. Çünkü önyargılarıyla yaşıttır. Bilim yapmaya girişmek, ussal açıdan gençleşmektir. Geçmişe karşı çıkmaya gerektiren, katı ve ani bir değişimi benimsemektir. La Formation du Esprit Stifing, 1967, sayfa 14. Demek hiç ayırdığında olmadığımız nice önyargı, gerçek karşısında beynimize tuzak kurmuş. Hem de kimlere karşı? Bilimsel kültürle bile uğraşanlara karşı. İnsanlık için ne büyük tehlikedir bu. Çünkü bilimsel sonuçlar, yargılar yalnız bilim adamlarını ilgilendirmez ki. bizleri aydınlatacağına inandığımız bilime güvenemezsek, savaş alanında yapayalnız ve silahsız biri gibiyiz demektir. Baş Clark uyarıyor. Beynimizin yaşını da önyargılara göre saptıyor. Önyargılarımızın çokluğuyla beynimizin yaşı doğru orantılı. Önyargımız ne denli çoksa beynimiz de o denli yaşlı. Ama yine de bir şansı var bilim adamının. Başkalarına göre, bilim beyni hemen gençleştiriverir. Elbette düşünür üstü örtülü biçimde yönteme uygun yapılan bilimden söz ediyor burada. Bu bağlamda geçmişe yerleşik yargıya karşı bir başkaldırıdır çünkü bilim ve bilim yapma. Bilim yaparken o güne değin bilineni gözden geçiren bir akılla baş başayız. Burada biraz duralım ve başa dönelim. Gerçekten bilim yapan her akıl birdenbire gençleşir mi? Kuşkusuz gerçek bilim adamı için doğrudur. Başkalarının söyledikleri. Laboratuvarına giren bir bilim adamı, Claude Bernard gibi inançlarını daha önce bildiklerini eşikte bırakabiliyorsa, elbette o beyin taptazedir, sürülmeye hazır toprak gibi ürün vermeye adaydır. Genç değil, gençleşmiştir bu beyin, başkalarının ölçütüne göre. Niçin? Onu yaşlandıran önyargılardan arınmıştır da ondan. Burada Locke'la buluşuyor Başklard. O da kağıt gibi tertemiz bir beynin ancak bebeklerde olduğunu söylememiş miydi? Bir konuda sağlıklı düşünmek, gerçekleri yakalamak isteyen birinin beyni de bir anlamda bebekleşmek zorundadır. Ancak bu her zaman kolay olmuyor. O yüzden yukarıda bırakıyorsa demedim de bırakabiliyorsa dedim. Çevremize ve bilim tarihine bakalım. Matematikte, geometride bile önyargı oluşabiliyor. Einstein'a gelinceye değin iki paralel çizginin sonsuzda birleştiklerini kimse kanıtlayamamıştı. Deneye dayalı bilimler önyargısızlık açısından yine de şanslıdırlar. Çünkü deney ters sonuç verince eski doğru yıkılmış, yeni doğru somut, elle tutulur biçimde bilimsel çevrime girmiş olur. Deneye dayanmayan bilimler ise hiç de böyle değil. O yüzden yıllarca çoğu dinsel inanca dayanan nice önyargı bu bilimlerin gelişmesini önlemiştir. Başkalarının deyişiyle bilindiğine inanılan şey, bilinmesi gerekeni hep bir yana itmiştir. Yalnız dinsel inançlar mı? Elbette değil. Geçen yüzyılda Spencer bunlar üzerinde uzun uzun durmuştu. Ona göre öğrenim, yurtseverlik, sınıf politika ve dine dayalı nice önyargı insanları doğru düşünmekten alıkoymaktadır. H. Spencer, Introduction, à la Science Sociale, Paris 1898, sayfa 194-336. Bilim ahlakının ilk koşulu sorunlara önyargısız eğilmektir. Sokrates bu kuralın babasıdır. O bildiğimiz tek şeyin bilmediğimiz olduğunu söylerken aslında önceden şu ya da bu yollarla oluşan önyargılarla savaşmamız gerektiğini vurguluyordu. Eflatun'un tatlı tatlı anlattığı Sokrates'in sorgulamaları hep bu ilkeyi kanıtlama çabasının ürünleridir. Nice düşünür önyargılara hayır dediği için başını yitirmiştir. Galileo'nun öyküsü aslında önyargı kurbanı insanlığın dramıdır. Her toplumda vardır önyargılar. Ancak akılcılık devrimini yaşamış toplumlar yaşamamışlara oranla kuşkusuz önyargıları daha kolay yenebilme şansına sahipler. Rönesans ve reformu yaşamamış ülkeler niçin bir Descartes, Durkheim, Weber, Sartre yetiştirmiyor? Elbette dogmatik uyuklama hastalığının virüsü olan önyargılar yüzünden. Çünkü ortam bu virüsün yaşamasına yatkın bir ortam. Bilim adamlarının çoğu, üst konumdaki nice insan bu önyargılarına yenildikleri için hem kendilerini hem de toplumu yanıltmışlardır. Aklımızı nasıl kullanacağımıza ilişkin kuralları koyan Descartes'la birlikte, akılcılık devrimini yaşamamış toplumlarda da herkesin bir midesi vardır. Ne var ki bu herkesin sindirim sistemini midenin nasıl çalıştığını bildiği anlamına gelmez. Cuvier. Gelmez ama bu toplumlar bunun ayırdında değil. Bildiklerini sanırlar. Sanırlar ve her şeyi kolayca günübirlik çözümlerle geçiştirirler. Sonra da asıl gerçek boylu boyunca karşılarına dikilince apışıp kalırlar. Çare mi? Descartes'i Türkleştiremezsek tek seslilik içinde kıvranıp duracak, yöntemin anlayıp algılamanın bilmekten daha önemli olduğunu bir türlü göremeyeceğiz. Düşün özgürlüğü. Eğer aramızda birliğimizi bozmak ve cumhuriyetimizi değiştirmek, yıkmak isteyenler varsa, onları rahatsız etmeden kendi hallerine bırakalım. Jefferson. Neden düşünce özgürlüğü değil de düşün, fikir özgürlüğü? Düşün özgürlüğü, beyin ve düşünme, düşünce düşünceyi açıklama özgürlüklerini içerir de ondan. Bu doğruysa ki bence öyledir, düşünce özgürlüğü, düşün özgürlüğünün yalnızca bir bölümüdür. O yüzden kanımca düşünce özgürlüğü demek yetersizdir. Doğrusu daha kavrayıcı ve kapsayıcı bir anlatım olan düşün özgürlüğüdür. Gerçi beyin ve düşünme, düşünceye düşünceyi açıklama özgürlükleri, dönüşsel biçimde birbirine bağlı iç içedirler. Ne var ki sorunu saydamlaştırmak için böyle bir ayrım zorunludur bence. 1. A. Beyin ve düşünme özgürlüğü. İlkin beyin ve düşünme özgürlüğünden başlayalım. Düşünme bir etkinliktir, beynin işlevidir. Gözümüzle görür, kulağımızla işitiriz. Midemizle sindirir, beynimizle düşünürüz. İsteriz ki bu etkinliklerin hepsi gönlümüzce olsun. Deniz kıyısındaki evimizin önü bir gökdelenle kapatılmışsa, denizi istediğimiz gibi görme özgürlüğümüz sınırlanır. Dolmuştaki müzik aygıtı sonuna dek açılmışsa, o artık bizim için bir gürültüdür. Bu bir de hoşlanmadığımız bir müzik türü ise, işitme organımız bize dayanılmaz bir işkenceyi iletmek, biz de onu dinlemek zorundayız demektir. Sağlık ya da bir başka nedenle belli ölçüde ve belli besinleri almak zorundaysak, midemiz yalnızca verileni sindirmeye yargılı olacaktır. Yaşamımız bu tür sınırlamalarla doludur hep. Örnekleri uzatmadan beynimize gelelim. İnsan beyni dış dünyanın sunduğu girdilere göre düşünür. Bu girdiler sınırlıysa düşünmek etkinliği de sınırlı, oluşacak düşüncede de yanılgı payı o denli yüksek olacak demektir. Beyin dış dünyadaki gözlemlerini sözcüklere dönüştürerek algılar. Dildeki sözcük dağarcığı ince ayrımları sergileyecek düzeyde değilse, beynin düşünme ufku ister istemez daralacaktır. Bir insanın dünyası bir yerde diliyle sınırlıdır. Dil düşüncenin evidir. Edikçe, ana dili birkaç yüz sözcükten oluşan bireyle binlerce sözcükten oluşan bir başkasının düşünce oluşturma olanakları arasında dağlar vardır. Tek dil bilenle birden çok dil bilen kişilerin bilgi edinme kanalları elbette özdeş değildir. Demek beynin düşünme yetisi dildeki sözcük zenginliğiyle doğru orantılıdır. O yüzden gelişmiş dillerdeki sözcük sayısı bilimsel etkinlikleri yanıtlayacak düzeydedir. Beynin algılama, bilgi edinme kanallarına tıkayan etkenler elbette pek çoktur. Ancak bunun en tehlikelisi devlet etkenidir. Eğer devlet söz gelimi bir dini, inancı ya da görüşü benimsemişse, onu sokakta, okulda, her yerde beyinlere dolduracak, onun dışındaki bütün inançları, görüşleri ve de onları benimseyenleri önceden mahkum edecektir. Varlık nedenini belli bir inancın, görüşün yaşamasına bağlayan böyle bir devlet, daha doğarken insanların kafalarına usa vurma, mantık polisleri yerleştirir. İnsanların beyinlerini kendi çarklarıyla biçimlendirir. Çünkü insanların başkalıklarına katlanamaz. Herkesi düşünsel açıdan tek bir kalıba dökmek ister. Devleti yönetenin, yönetenlerin egemen olma tutkusudur, içgüdüsüdür bu. Aynı düşünceyi paylaşma kuşkusuz çeşitli yöntemlerle gerçekleşebilir. Birincisi yumuşak yaklaşımdır. İlkin akılcı yöntemlerle tartışılarak, kanıtlar sergilenerek beynin gri tabakası, serbelum, etkilenmek istenir. Bu demokratik yöntemdir. Demokraside kullanılan ikinci yumuşak yöntem ise halk avcılığı, dal kavukluğudur. Bu yöntem akla aykırıdır, duygusaldır. Beynin limbik dizgesi etkilenmeye çalışılır. Söylemden propagandadan başlar. Beyin yıkamaya değin uzanır. İkinci yaklaşım ise katıdır, serttir. Kınamadan başlar, gözdağı verme, hapis, sürgün, hatta ölüm cezasına değin varır. Siyasal, dinsel, toptancı, tümelci ideolojiler ve bunu benimseyen devletler, halk dal kavukluğu beyin yıkama yöntemiyle yola çıkmış, ikinci yaklaşımla sürdürmüşlerdir oyunlarını. Bunlardan Calvin, Mao gibi kimileri, insanları yalnız düşünsel açıdan değil, giysi açısından da birbirlerine benzetmeye bile yeltenmiş, bir tür beğeni suçu işlemişlerdir. Günümüzde kimi düşünceleri, inançları, işte tehlike diyerek savcılara, polislere çağrı çıkaranlar da ayırdına varmadan bu rejimlerle bütünleşiyorlar. Böyle bir rejimde insan beyni ne meneşeydir diye düşünmek gerekmez mi? Gözeleri resmi klişelerle, sloganlarla, önyargılarla tıka basa dolu bir beyindir bu. Evet, ideolojik banyodan geçmiş bir beyin. Böyle bir beyinse devletin ideolojisi dışında kalan her inancı, görüşü, sürgüt geri püskürten hasta bir organdır. Onu yaratan devlete gelince, o artık Nietzsche'nin deyimiyle çaldığı dişlerle ısıran hain bir yaratıktır. Böyle bir devlette insanlar düşünmezler, düşünemezler. Düşünemedikleri için de tartışamazlar. Yalnızca ezberlerler. Yaşam bilicilere, biyolog, göre ezberleyen beyin çürümüş bir beyindir. O yüzden ezberlenen inançları kimse sorgulayamaz, ilişemez. Yine de zaman zaman karşıt inancı ya da görüşü benimseyenler ortaya çıkar. Çıkacaktır. Ama artık ortada tartışan iki yan değil, çarpışan iki ordu vardır. Russell. 14. Louis'nin tek kral, tek yasa, tek inanç deyişiyle özetlenen tümelci zorba devletler, zorbalıklarını sürdürmek için kullandıkları baskı tekniğine eninde sonunda yenik düşmeye yargılıdırlar. Çünkü insanın doğası ve onuru tek biçimlilikle çatışır durur. Devlet ister istemez militanlaşır. Karşıt görüşlerin boşalma olanakları demokratik rejimin güvenlik sigortasıdır. Tümelci devlet bu kanalları kapattığı için tartışma rejimin içinde değil üzerindedir. Kutuplaşmalar ve patlamalar kaçınılmazdır. Resmi görüşte karşıtı olmadığı için bir süre sonra içine büzülüp kapanacak, sloganlaşıp dogmalaşacaktır. Böyle bir görüş belli bir zaman dilimine hapsedildiğinden, gelecek boyutundan yoksun kalacak, güdük ve melankolik bir ideolojinin başına gelen, onun da başına gelecek, tükenip gidecektir. Newton'un atalet yasasının toplumsal düzlemdeki yansımasıdır, iz düşümüdür bu. O yüzden doğaya ters düşme pahasına, kafaca hatta bedence tek biçimli insan yetiştirme savıyla ortaya çıkan ve insanlığın başına bela kesilen bu tür tümelci rejimler, tarihin her döneminde kan ve gözyaşı bırakarak çökmüşlerdir. Tarih yinelenmemeli, dileğinde birleşenler, tümelci rejimlerin karşısına özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi çıkarmışlardır. Tümelci rejimler, aslında her şeyin sorgulanabildiği, hiçbir şeyin kutsanıp yasaklanmadığı, her bireyin kendisi olduğu özgürlükçü çoğulculuğun düşmanıdırlar. İnsan beyni ancak çoğulcu bir ortamda özgürce düşünebilir, gelişebilir. Anayasamızın 5. maddesine göre, kişinin temel hak ve özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaştırmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla yükümlüdür devlet. Böyle bir devletin her şeyden önce düşünce üreten beynin özgürce düşünme özgürlüğünü saklayacak ortamı yaratması gerekmez mi? İnsan hak ve özgürlüklerine inanan, hukuka bağlı ve yansız olması gerekmez mi? Düşünme etkinliğini örseleyen yasaklar, ilişkilemezler, tabular, önyargılar çoğulcu bir ortamda elbette yeşeremezler. Unutmayalım, düşünme özgürlüğü devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü, kurulu düzeni sorgulamayı, gerektiğinde kınamayı, mahkum etmeyi de içerir. Lasky, bunun doğal sonucu şudur. Demokrasi kendine karşıt olan inançlara, görüşlere de yaşama hakkını tanıyan bir rejimdir. Onun sağlıklılık koşulu budur. Ancak böyle bir demokrasidir ki, onu yıkmayı amaçlayan akımlara karşı bağışıklık kazanabilir. Eğer demokrasi bu hoşgörüden yoksunsa bağışıklık kazanamaz. Tersine, reddettiği tümelci rejimlerle benzeşmeye, eninde sonunda yıkılmaya yargılı olur. Tıpkı insan doğası pahasına bir resmi görüşü benimseyen, çoğulculuğu yatsıyan, o yüzden de tek biçimlilik ekmeğe yeltendiğinden yıkım biçen, yanlı tümelci devlet gibi. Yeryüzünde devleti ve insanlığı canavarlaştıran böyle rejimler olduğu sürece, Nazi ideolojisine karşı yazma özgürlüğünü savunanlar, ki Sartre söylüyordu bunu, hep çıkacaktır. Ancak Sartre'lar yalnız bu tür rejimler için değil, yörüngesinden sapma gizini bağrında taşıyan demokrasiler için de gereklidir. Çağcıl demokrasi çoğulculuktan vazgeçemez, vazgeçtiği anda kendini öldürmüş olur. Çünkü demokrasi tümelciliğin de bütün tohumlarını kendi bağrında yaşatır. Hoşgörüsü onun yaşama koşuludur. Ancak tümelci tohumlar demokrasiye bu hoşgörüsü nedeniyle egemen olamazlar. Bunun temel nedeni de şudur. Demokratik hoşgörü bu tümelci tohumları da yapısal çoğulculuğa zorlayarak evcilleştirir, etkisizleştirir. Demokrasinin dehası da işte bu noktada ortaya çıkar. Demokrasiye gerçekten bağlı olanlar bu noktayı göz ardı ederlerse tümelciliğin tuzağına düşerler. Tarih bilincinden yoksun siyasetçilerle sözüm ona düşünürlerin sık sık bunu gözden kaçırdıkları, ürkek yaklaşımlarla demokrasinin tehlikeye düşeceği kaygılarına kapıldıkları çok görülmüştür. Varsayalım ki özgürlükçü, çoğulcu demokrasiyi yansız devleti oluşturduk. Düşünme özgürlüğü için bu yeterli mi? Elbette değil. Beynin özgürce düşünebilmesi için kimi etkenlerle kolaycı yöntemlerle oluşan önyargılardan da temizlenmesi gerekir. Sağlıklı bir beyin bu önyargıları dikkatli bir sürücü gibi sorgulayarak, eşeleyerek, kör noktaları ışıtıp yeniden yaparak, gerektiğinde yıkarak ilerlemesini bilmelidir. O yüzden 1898'de Spencer, öğrenim, sınıf, ulusçuluk, politika ve dinin insan beynini önyargılarla doldurduğunu uzun uzun irdelemişti. Sokrates ömrü boyunca önyargılarla çarpışmış durmuştu. Descartes, tabula rasa'dan söz etmişti. Durkheim, onları silip atmak için bilinçli bilmezlik kuralını ortaya atmış. Husserl, acı almayı önermişti. Başklart, önyargılarla dolu bir beynin doğruları bulmak için çok yaşlı olduğunu söylemişti. Demek düşünme insanın bir yetisidir. Buna eskiden bizde meleke denirdi, fakülte. Bundan bilinçli ruhsal olayların bütünü anlaşılır. Tefekkür melekesinden söz edilirdi eskiden. Kişinin dolaysız farkında olduğu bir zihinsel bölgedir bilinç ve önemli olan bu alanın doğumla başlayarak sürekli genişlemesidir. Bu genişleme ise bir seçme süreciyle gerçekleşir. Düşünme, duyma, sezme işlevlerinin sürekli uygulanması ile sağlanan bir süreç. Demek, yineleyelim, kendiliğinden olan bir iş değil bu. Bilincin yapısında bir seçme süreci var. Bu ise özgürlüğü sürekli kılar. Böylece özgürlük kendi başına değil, düşünmenin ön koşulu olarak istenmelidir. Başka bir deyişle özgürlükle düşünmeyi ayrı ayrı ele almaya olanak yoktur. Burada önemli olan özgür düşünmenin niteliğini oluşturan ortamdır. Düşünce kendiliğinden var edilemeyeceğine göre kişinin dil içinde sürekli seçme, sürekli karşılaştırma ve kavram bulma eyleminde bulunması gerekir. Görülüyor ki hiç de kolay değil düşünme özgürlüğünü gerçekleştirmek. Önce yasaksız cam gibi saydam bir ülke, devlet gerek. Sonra da her şeyi yöntemsel kuşkuyla irdeleyen önyargısız bir beyin. Ne birincisi düş bir ülke, ne de ikincisi bulunmaz bir Hint kumaşı. Yeter ki yönteme ve ilkelere bağlı insanlar olalım. Bu bir nefis eğitimidir. Zaten kendisine karşı gerçeği savunacak oranda sağlam ve sağlıklı olanlar derinlemesine inceleme yapmadan yargı oy oluşturmayacak oranda yiğittirler. Çünkü özgürdürler. Kafaları özgür olanlar ister istemez yiğit olurlar.